Ayrım 74.
Marius adeta nefes bile almadan artan bir heyecanla devam etti. Adil olalım dostlarım. Böyle bir imparatorun imparatorluğu olmak bir millet için ne şahane bir talihtir. Hele bu millet Fransa ise bu adamın dehasına kendi dehasını da ekliyorsa. Ortaya çıkıp saltanat sürmek, yürüyüp zafere erişmek, başkentleri birer birer aşmak, humbaracılarından seçip seçip kral yapmak, hanedanların düşmesine hükmetmek, hücum adımlarıyla Avrupa'nın çehresini değiştirmek. Tehdit ettiğiniz zaman elinizi Tanrı'nın kılıcının kabzasına attığınızı hissetsinler. Bir tek adamın kişiliğinde Anibal'i, Sezar'ı, Şarlman'ı izlemek, sizin her şafağınıza kazanılan bir savaşın haberini katan birinin halkı olmak, çıngıraklı saat yerine envalidin topuna sahip olmak, kıyamete kadar Marengo, Arkol, Austerlitz, Jena, Wagram gibi fevkalade kelimeleri ışık uçurumlarına atmak. Her an gök kubbede zafer yıldızı kümelerinden yüzyıllar yaratmak. Fransız İmparatorluğunu Roma İmparatorluğunun eşi yapmak. Büyük millet olmak, büyük orduyu doğurmak. Bir dağın her yana kartallarını salması gibi yerden dört bucağı alay alay asker uçurmak, yenmek, hakim olmak, yıldırımla vurulmuşa döndürmek. Bunca zaferle Avrupa'nın yaldızlı bir milleti olmak. Tarihin içinden devlerin savaş müziğini çalmak. Dünyayı iki defa fethetmek. Bir fetihle bir de kahramanlıkla. Ulvi bir şeydir bu. Bundan daha büyük ne vardır? Konfer, özgür olmak dedi. Bu sefer Marius başını eğdi. Bu sade, soğuk kelime bir destani konuşmanın içinden çelik bir keski gibi geçmişti. Marius içinden onun kaybolup gittiğini hissetti. Gözlerini kaldırdığında konfer ortalarda yoktu. Muhakkak ki verdiği karşılıktan memnun çıkıp gitmişti. Anjolra'dan başka hepsi de onun arkasından gitmişlerdi. O da boşalmıştı. Marius'la yalnız kalan Anjolra ona ciddi ciddi bakıyordu. Bu arada Marius düşüncelerini biraz toplamıştı. Kendini yenilmiş saymıyordu. İçinde daha hala bir galeyan artığı vardı. Bu besbelli ki Anjolras'a karşı bir söylev halinde boşanacaktı ama tam o sırada birisinin merdivende şarkı söylediği duyuldu. Konferdi bu. İşte söylediği şarkı. Sezar bahşedecekse şanını, şerefini, cengini bana, buna karşılık gerekecekse ana sevgimi atmak bir yana, derim ki büyük Sezar'a, sana kalsın asayi devletinle hükmün, anamın sevgisi her şeyden üstün, anamın sevgisi her şeyden üstün. Konferin duygulu, vahşi bir sesle okuması bu kıtaya garip bir yücelik veriyordu. Marius gözleri tavanda, düşünceli bir tavırla, adeta farkında olmadan tekrar etti. Anam. O sırada omzunda Anjolras'ın elini hissetti. Anjolra, anam cumhuriyettir yurttaş diyordu. 6. Res angusta. Dipnot, Latince geçim sıkıntısı. O akşam Marius'un üzerinde derin bir sarsıntı, ruhunda üzüntülü bir karanlık yarattı. İçine buğday tohumu koymak için bir demirle açtıkları vakit toprağın belki de duyduğu şeyi duydu. O anda toprak ancak yarayı duyar, ürünün sevinci çok daha sonra gelir. Marius üzgündü. Daha yeni bir inanç sahibi olmuştu. Şimdiden ondan vazgeçmesi mi gerekecekti? Kendi kendine hayır dedi. Kuşkuya düşmek istemediğini kendi kendine bildirdi ama elinde olmadan kuşkuya düşmeye başladı. İki din arasında olmak, Musa'ya darılmak, İsa ile barışamamak. İşte bu dayanılır şey değildir. Bu alacakaranlıklar yalnız baykuş ruhların hoşuna gider. Marius dürüst bir göz bebeğiydi, ona gerçek ışık gerekti. Kuşkunun yarı aydınlıkları onu rahatsız ediyordu. Bulunduğu yerde kalmayı, onunla yetinmeyi ne kadar isterse istesin, karşı konulmazcasına devam etmek, ilerlemek, araştırmak, düşünmek, daha uzağa yürümek zorundaydı. Bu onu nereye götürecekti? kendisini babasına yaklaştıran bunca adım attıktan sonra, şimdi kendisini ondan uzaklaştıracak adımları atmaktan korkuyordu. Aklına gelen bütün düşüncelerle huzursuzluğu artıyordu. Dört bir yanına dik yamaçlar örüyordu. Ne büyük babasıyla ne de arkadaşlarıyla aynı fikirdeydi. Birine göre pek cüretkâr, öbürlerine göre geri kafalıydı. Kendisini çifte yalnızlık içinde hissediyordu. Hem yaşlılar bakımından hem de gençler bakımından. Musen kahvesine gitmekten vazgeçti. Vicdanının içinde bulunduğu karışıklıkta hayatın bazı ciddi yönlerini artık hiç düşünemiyordu. Hayatın gerçekleri kendilerini unutturmazlar. Birdenbire gelip ona dirsek vurdular. Bir sabah otelin müdürü Marius'un odasına girdi. "Bay Courfeyrac size kefil oldu," dedi. "Evet, ama bana para lazım." "Marius, Courfeyrac'a söyleyin gelip benimle görüşsün," dedi. Courfeyrac gelince otelci onları yalnız bıraktı. Marius, şimdiye kadar ona söylemeyi akıl etmediği şeyi, yani dünyada hemen hemen yalnız olduğunu, akrabası bulunmadığını anlattı. Courfeyrac, "Ne olacaksın şimdi?" dedi. "Hiç bilmiyorum." "Ne yapacaksın?" "Hiç bilmiyorum." "Param var mı?" "15 frangım var." "Ödünç verebilir miyim?" "Olmaz." "Elbiselerin var mı?" "İşte bunlar var." "Ziynet eşyan var mı?" "Bir saatim var." "Gümüş mü?" "Altın." "İşte." "Redingotunla bir pantolonunu alacak bir elbiseci biliyorum." "İyi." "Bir tek pantolonun, bir tek yeleğin, bir tek şapkan, bir de ceketin olacak. Bir de çizmelerim." "Nasıl, yalın ayak gezmeyecek misin? Ne zenginlik." "O kadarı yeter." "Saatini alacak bir saatçi tanıyorum." "Çok iyi." "Hayır, iyi değil. Sonra sen ne yapacaksın?" "Ne gerekirse, dürüstlükten ayrılmadan ne yapabilirsem daha doğrusu." "İngilizce biliyor musun?" "Hayır." "Almanca biliyor musun?" "Hayır." "Çok yazık." "Niçin?" "Bir kitapçı arkadaşım var, ansiklopedi hazırlıyor da ona İngilizceden, Almancadan yazılar çevirebilirdin. Az para getiriyor ama hiç olmazsa geçinmene yarar." "İngilizce, Almanca öğrenebilirim." "Ya o zamana kadar ne olacak?" "O zamana kadar da elbiselerimle saatimi yerim." Elbiseciyi çağırttılar, eski elbiseleri 20 franga aldı. Saatçiye gittiler, o da saati 45 franga aldı. Otele dönerlerken Marius hiç de fena değil diyordu. "Benim 15 frangı da ekleyince 80 frank ediyor." Courfeyrac, "Ya otelin hesabı ne olacak?" diye sordu. "Sahi onu unutuyordum." "Hay Allah," dedi Courfeyrac. "İngilizce öğrenirken 5 frank yersin, 5 frank da Almanca öğrenirken yersin. Bu da bir dili çabuk yutmak ya da 100 meteliklik bir parayı pek ağır ağır yutmak olur." Guy Norman teyze sıkıntılı anlarda oldukça iyi kalpli bir kimse olurdu. En sonunda Marius'un evini öğrenmişti. Bir sabah Marius okuldan döndüğünde teyzesinden bir mektup, mühürlü bir kutuda da 60 frank buldu. Pek saygılı bir mektup yazarak paraları teyzesine geri gönderdi. Geçimini sağladığını, bundan böyle ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olduğunu bildiriyordu. Bunları yazdığı sırada cebinde ancak 3 frangı vardı. Teyze, büyük babayı kızdırmaktan korktuğu için paranın geri çevrilişini ona hiç söylemedi. "Zaten adam bu kan içicinin bir daha adını anma bana," dememiş miydi? Marius borçlanmak istemediği için Port Saint-Jacques otelinden ayrıldı. 5. Kitap. Felaketin Büyük Faydaları. 1. Marius çok yoksul. Marius için hayat çok sertleşti. Elbiselerini, saatini yemek hiçbir şey değildi. Açlıktan gözü dönmek denilen o anlatılamaz şeyi de tattı. Ekmeksiz günler, uykusuz geceler, mumsuz akşamlar, ateşsiz ocak, işsiz haftalar, umutsuz bir gelecek, dirseği delik ceket, genç kızları güldüren eski şapka, kirası verilemediği için akşam kapalı bulunan kapı, kapıcının, meyhanecinin küstahlığı, komşuların gülüşmesi, utanmalar, ayaklar altına alınan izzeti nefis, kabul edilen adi işler, iğrenme, acılık, bitkinlik dolu o korkunç şey. Marius bütün bunların nasıl yutulduğunu, çoğunlukla bunların nasıl yutulacak tek şeyler olduğunu öğrendi. İnsanın sevgiye ihtiyacı olduğu için gurura muhtaç olduğu hayatın o devrelerinde iyi giyinmediği için alay edildiğini, yoksul olduğu için gülünç düştüğünü gördü. Gençliğin şahane bir gururla göğsünü kabarttığı yaşlarda çok defa o, gözlerini delik çizmelerine indirdi, yoksulluğun haksız ayıplarını, içler acısı yüz kızartılarını öğrendi. Takdire değer korkunç tecrübe. Bundan zayıflar alçak olarak, güçlüler yücelerek çıkarlar. Kaderin bir namussuz ya da yarı tanrı elde etmek istediği her seferinde bir adamı içine attığı potadır bu. Çünkü küçük savaşmalarda pek çok büyük olaylar meydana gelir. İhtiyaçların, ayıpların kaçınılmaz istilasına karşı karanlıkta, adım adım kendini koruyan sebatkar, meçhul kahramanlıklar vardır. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir şöhretin değerlendirmediği, hiçbir bandonun selamlamadığı asil, esrarlı zaferler. Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır. Bunlar bazen ünlü bahadırlardan daha yüce tanınmamış kahramanlardır. Az rastlanır, sağlam kişiler böyle yaratılır. Hemen daima kötü bir üvey ana olan sefalet bazen analık eder. Istırap gururun süt ninesidir. Felaket ulular için iyi bir besindir. Marius'un hayatında öyle bir an geldi ki kapısının önünü kendisi süpürdü, manav kadından bir metelik brie peyniri aldı, fırıncıya gitmek için akşam karanlığının çökmesini bekledi, oradan aldığı ekmeği tavan arasındaki odasına sanki çalmış gibi gizlice götürdü. Arada sırada köşedeki kasap dükkanına, onu dirsekleyen şakacı ahçı kadınların arasına, koltuğunda kitaplar, hem utangaç hem öfkeli bir hali olan beceriksiz bir genç adamın süzüldüğü görülüyordu. İçeri girince ter içindeki alnından şapkasını çıkarıyor, şaşıran kasap kadını yerlere kadar eğilip selamlıyor, ayrıca kasabın çırağına da selam veriyordu. 6-7 metelik verip koyun pirzolası alır, kağıda sarar, koltuğunun altına iki kitap arasına yerleştirip giderdi. Marius'tu bu. Kendi pişirdiği bu pirzolayla 3 gün yaşardı. İlk gün eti yiyordu, ikinci gün yağını, üçüncü günde kemiği. Birçok defalar Ginorman teyze teşebbüste bulundu, ona 60 lira gönderdi. Marius bunları hep geri yolluyor, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını söylüyordu. Yukarıda anlattığımız devrim onun içinde koptuğu zaman o daha babasının yasını tutuyordu. O zamandan beri arkasından siyah elbiselerini hiç çıkarmamıştı ama elbiseleri onu bıraktılar. Bir gün geldi ki ceketinin iler tutar yanı kalmadı, pantolon dayanıyordu daha. Ne yapmalıydı? Kendi yönünden oldukça yardım ettiği Courfeyrac ona eski bir ceket verdi. Marius 30 meteliğe onu bir kapıcıya ters yüz ettirdi. Böylece yeni bir ceketi oldu. Ne var ki bu ceket yeşildi. O yüzden Marius ancak gün battıktan sonra sokağa çıkmaya başladı. Böylece elbisesi siyah oluyordu. Daima yastık almak istediğinden sırtına geceyi giyiyordu. Bütün bunlar arasında avukat oldu. Courfeyrac'ın odasında oturuyormuş gibi görünüyordu. Çünkü eli yüzü düzgün bir odaydı burası. Kuralların istediği bir kitaplığı da vardı. Teki kaybolmuş ciltli romanlara dayanan, bunlarla tamamlanan birkaç hukuk kitabı bu kitaplığı meydana getiriyordu. Mektupları da o adrese geliyordu. Marius avukat olunca soğuk ama itaat saygı dolu bir mektupla bunu büyük babasına bildirdi. Bay Ginorman titreyerek mektubu aldı, okudu, 4'e yırtarak kağıt sepetine attı. 2-3 gün sonra Mel Ginorman babasının odasında tek başına yüksek sesle konuştuğunu duydu. Heyecanlandığı zamanlar böyle yapardı. Kulak kabarttı, yaşlı adam, ahmak olmasaydın insanın hem baron hem de avukat olamayacağını bilirdin diyordu. 2. Marius yoksul. Her şeyde olduğu gibi yoksullukta da öyledir. Gide gide o da katlanılır hale gelir. En sonunda bir şekil alır, düzene girer. kifaf-ı nefs edilir, yani ölmeyecek kadar çelimsiz bir beslenmeyle yetinilir. Bakın Marius Pommerci'nin hayatı nasıl düzenlenmişti. Dar boğazdan çıkmıştı, önündeki geçit biraz daha genişliyordu. Çalışma, cesaret, sebat, irade sayesinde işinden yılda 700-800 frank elde edebiliyordu. Almanca, İngilizce öğrenmişti. Kendisini kitapçı dostuyla temasa geçiren Courfeyrac sayesinde edebiyatçı kitapçı mesleğinde karınca kararınca yararlı bir rol oynuyordu. Prospektüsler hazırlıyor, hatıralar çeviriyor, eski baskılara yorumlar ekliyor, biyografilerden seçmeler yapıyordu. Aşağı yukarı net olarak eline 700 frank geçiyordu. Onunla geçiniyordu, iyi kötü. Nasıl? Anlatalım. Gorbo'nun harabe evinde oda adı verilen ocaksız bir barakada yılda 30 franga oturuyordu. Bu odada eşya olarak ancak en gerekli şeyler vardı. Bu eşyalar kendi malıydı. Odasını süpürmesi, sabahları sıcak suyunu, taze yumurtasını, ekmeğini getirmesi için önemli kiracıya her ay 3 frank veriyordu. Bu ekmekle, yumurtayla öğle yemeğini yiyordu. Yumurtaların ucuz ya da pahalı olmasına göre bu öğle yemeği 2 ile 4 metelik arasında değişiyordu. Akşam saat 6'da Saint-Jacques sokağına iniyor, Maturius sokağının köşesindeki taş basma resim satıcısı Basen'in tam karşısındaki Russo'da akşam yemeğini yiyordu. Çorba içmiyordu. 6 meteliğe bir tabak et yemeğiyle 3 meteliğe de yarım tabak sebze yiyordu. Bir de 3 meteliğe tatlı. 3 meteliğe istediği kadar ekmek. Şaraba gelince su içiyordu. Daha o tarihte şişman, hala da genç olan Bayan Russo'nun azametle kurulduğu vezneye hesabını öderken garsona da 1 metelik bahşiş veriyordu. Bayan Russo da ona bir gülücük veriyordu. Sonra gidiyordu. 16 metelik bir gülücükle akşam yemeğine yetiyordu. Pek az şişe, pek çok sürahi boşaltılan Russo lokantası, lokantadan çok yatıştırıcı bir ilaçtı. Bugün yok olmuştur. Sahibine güzel bir ad takmışlardı. Suda yetişen Russo. Böylece öğle yemeği 4 metelik, akşam yemeği 16 metelik, beslenmesi günde 20 metelik ediyordu. Bu da yılda 365 frank tutuyordu. Buna 30 frank kira ile 36 frank da yaşlı kadına verdiği parayı ekleyin. Bir de ufak tefek masraflar. 450 franka besleniyor, barınıyor, bakılıyordu. Elbiseleri 100 frank, çamaşırları 50 frank, çamaşırlarının yıkanması 50 frank. Hepsi birden 650 frankı geçmiyordu. Kendisine de 50 frank kalıyordu. Zengindi. Gerektiğinde bir arkadaşına 10 frank borç veriyordu. Courfeyrac bir keresinde ondan 60 frank borç almıştı. Isınma derdine gelince ocağı olmadığından bu konuyu basite irca etmişti. Marius'un daima iki takım elbisesi vardı. Biri eski, her günlük, öbürü yepyeni, önemli günler için. Her ikisi de siyahtı. Üç gömleği vardı. Biri sırtında, biri çekmecesinde, üçüncüsü çamaşırcıdaydı. Her zaman yırtıktılar. O yüzden ceketini çenesinin altına kadar düğmeliyordu. Marius'un bu ferah duruma gelebilmesi için yıllar geçmişti, zorlu yıllar. Bir kısmı geçmesi, bir kısmı tırmanması güç yıllar. Marius bir gün bile bıkkınlık getirmemişti. Yokluk bakımından her şeye katlanmıştı, her şeyi yapmıştı borç hariç. Kendi kendine şunu itiraf ediyordu ki, bir gün bile bir kimseye tek kuruş borçlanmamıştı. Ona göre bir borç köle olmanın başlangıcıydı. Hatta bir alacaklının bir efendiden daha beter olduğunu söylerdi. Çünkü efendi ancak size sahiptir, alacaklıysa şerefinize de sahiptir, isterse onu tahkir edebilir. Borçlanmaktansa aç oturuyordu. Pek çok oruçlu günleri olmuştu. Bütün uçların birbirine yakın olduğunu, dikkat etmezse servet düşüklüğünün ruh alçaklığına götürebileceğini hissettiğinden gururunu son derece kıskançlıkla koruyordu. Başka herhangi bir durumda ona saygı gibi görünebilecek şu çare ya da bu başvurma ona bayağılık gibi göründüğünden derhal doğrulurdu. Hiçbir tecrübede bulunmuyordu çünkü gerilemek istemiyordu. yüzünde sert bir kırmızılık vardı. Haşin olacak derecede çekingendi. Bütün bu zorluklarda içindeki gizli bir gücün kendisini teşvik ettiğini, yükselttiğini hissediyordu. Ruh bedene yardım eder, bazı zamanlar onu kaldırır. Kafesine destek olan tek kuştur. Marius'un kalbinde bir ad daha kazılmıştı. Thénardier. Marius heyecanlı, ciddi yaratılışıyla fikrince babasının hayatını borçlu olduğu bu adamı, Waterloo'nun gülleleri arasında albayı kurtarmış olan bu gözü pek çavuşu şanla şerefle kuşatıyordu. Bu adamın hatırasını babasınınkinden hiç ayırmıyordu, sonsuz saygısına ikisini ortak ediyordu. Bu adeta iki kademeli bir ibadetti. Büyük mihrap alba içindi, küçüğü Thénardier için. Thénardier'in bir felakete uğrayıp bunun içine yuvarlandığını düşündükçe ona karşı duyduğu minnettarlığın derinliği bir kat daha artıyordu. Montfermeil'de talihsiz hancının yıkıldığını, iflas ettiğini öğrenmişti. O zamandan beri onun izini yakalamak, içinde kaybolduğu sefaletin bu karanlık uçurumunda ona ulaşabilmek için görülmemiş çabalar gösterdi. Bütün memleketi taramıştı. Chelles, Bondy'ye, Gournay'e, Nogan'a, Lagny'e gitmişti. 3 yıl paralanmıştı, biriktirebildiği az buçuk parasını bu araştırmalara harcamıştı. Ona kimse Thénardier hakkında bir bilgi verememişti. Yabancı memleketlere gittiği sanılıyordu. Alacaklıları da onu Marius'tan daha az sevgiyle ama aynı inatla aramışlar, ele geçirememişlerdi. Marius araştırmalarında başarıya ulaşamadığı için kendini suçluyor, adeta kendi kendisine kızıyordu. Albay'ın kendisine bıraktığı tek borçtu bu, onu ödemeyi bir şeref meselesi yapmıştı. Ne demek diye düşünüyordu. Babam yarı ölü savaş meydanında yatarken Thénardier, duman arasında top ateşi altında onu bulabiliyor, ona hiçbir şey borçlu değilken omuzlarında taşıyor da Thénardier'e bunca şeyler borçlu olan ben, can çekiştiği karanlıklarda ona ulaşmasını, bu sefer ben onu ölümden hayata döndürmesini beceremiyorum. Yo, onu mutlaka bulacağım. Gerçekten de Thénardier'i bulmak için kollarından birini, onu sefaletten kurtarmak için de bütün kanını verebilirdi. Onu görmek, ona bir hizmette bulunmak, siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum, işte karşınızdayım. Her istediğinizi yapmaya hazırım demek, Marius'un en tatlı, en şahane hayallerinden biriydi. 3. Marius büyüdü. Marius o sıralarda 20 yaşındaydı. Büyük babasından ayrılalı 3 yıl olmuştu. Yakınlaşmaya teşebbüs etmeden, görüşmeyi aramadan her iki tarafta aynı durumu devam ettiriyordu. Zaten görüşmek neye yarardı, çatışmaya mı, hangisi hangisini yenecekti? Marius çetin cevizdi ama Guy Norman'da demir leblebiydi. Hemen söyleyelim ki Marius büyük babasının kalbi hakkında yanılmıştı. Onun kendisini hiçbir zaman sevmediğini sanıyor, sert küfreden, bağıran, tepinen, bastonunu kaldıran bu amirane, ciddi, güleç ihtiyar adamın kendisine olsa olsa komedilerdeki pimponların hafif, aynı zamanda ağırbaşlı sevgisine benzer bir sevgisi olduğunu düşünüyordu. Aldanıyordu. Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir ama torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz. Aslında dediğimiz gibi Bay Guy Norman Marius'a tapıyordu. Onu kendine özgü bir şekilde seviyordu. Sert, acı sözlerle, hatta şamarlayarak. Ama bu çocuk kaybolunca kalbinde kapkara bir boşluk hissetti. Ondan bir daha kendisine bahsedilmemesini emretmişti. Emrini bu kadar iyi dinletebildiğine pişman oluyordu. İlk zamanlar bu Bonapartçının, bu cumhuriyetçinin, bu terörcünün, bu kanlı katilin geri döneceğini ummuştu. Ama haftalar geçti, aylar geçti, yıllar geçti. Bay Guy Norman'ın bütün üzüntüsüne rağmen bu kan içici bir daha görünmedi. Büyük baba kendi kendine, onu kovmaktan başka da çarem yoktu ya diyor, tekrarlamak gerekse gene aynı şekilde davranır mıydım acaba diye soruyordu. Gururu buna hemen evet diye karşılık veriyordu ama sessiz sessiz salladığı yaşlı başı üzüntüyle hayır diyordu. Zaman zaman yeğese kapılıyordu. Marius'u çok özlüyordu. Yaşlıların güneşe olduğu kadar sevgiye de ihtiyaçları vardır. Bu da sıcaklıktır. Güç yaratılışı her ne olursa olsun Marius'un yokluğu onda bir şeyleri değiştirmişti. Bu küçük pespayeye doğru dünyada bir adım atmak istemezdi ama acı çekiyordu. Onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışmıyorsa da hep onu düşünüyordu. Mare'de gitgide insanlardan daha uzak yaşıyordu. Eskisi gibi gene neşeliydi, öfkeliydi ama neşesinde dalgalanan bir sertlik vardı, sanki içinde bir hınç varmış gibi. Öfkelenmeleri de daima yumuşak, kaygılı bir düşkünlükle sonuçlanıyordu. Arada sırada, ah bir gelse suratına nasıl bir şamar aşk ederdim diyordu.